Spor Daima. Spor Daima.
Arjantinli Jorge Valdano biyografik kitabında Johan Cruyff'un büyüklüğünü şöyle anlatmış. Ben İspanya'da umut vadeden Arjantinliydim. Cruyff şöhretinin doruğundaydı. Barcelona'daki ikinci sezonuydu. Ben 19 yaşındaydım ve Deportivo'da oynuyordum. Cruyff maç sırasında takımı maestro gibi yönetiyor, sağa sola bağırıp emirler yağdırıyordu. Yeri geldiğinde hakemi bile azarlıyordu. Dayanamayıp bir pozisyonda yanına gittim. Her şeyi yapıyorsun, düdüğü de al bari, maçı da sen yönet, dedim. Dönüp ukalalık eden bana, kaç yaşındasın sen, diye sordu. 19 yaşındayım, dedim. Şöyle bir durdu. Ve insan 19 yaşındayken Cruyff'a siz der, siz diye hitap eder, dedi. Kas katı kaldım ve maç sonrasında hakikaten siz diye hitap ettim Cruyff'a, istemim dışında. Evet sevgili dinleyiciler, Spor Daima'ya Valdano'nun Cruyff'la ilgili anı kitabındaki yer verdiği cümlelerin Türkçesini okuyarak başladık. Spor Daima ekibini programın başında tanıtayım. Sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada Ayhan Taşçı ve tam da karşımda sevgili Özkan Pekesen var. Ben de mikrofonun başındayım. Spor Daima programının yapımcı ve sunucusu prodüktör Murat Örem olarak. Sevgili Özkan, 30 dakika Cruyff'u konuşacağız.
Evet.
Ve senin çıkardığın notlardan yine bir alıntıyı canlı yayında okuyarak başladık. Böyle de bir tarafı vardı değil mi Cruyff?
İşte bir insanın bu imajı nasıl oluşturduğunu aslında konuşacağız bugün. Yani Valdano da son derece önemli bir oyuncuydu. Gerek Arjantin milli takımında özellikle Diego Maradona ile birlikte işte o şaşalı dönemin oyuncularından bir tanesiydi. Ki devamında Real Madrid'de oynadı. Giderek bir yıldıza dönüştü. Halen Real Madrid'in yönetiminde de bulunan önemli transferlere imza atmasında büyük bir rolü vardır. Kendi kişisel karizmasının tanınmışlığı. İşte bu insan bile Cruyff'u bakın nasıl anlatıyor. Bu çok uzun bir sürecin sonucunda oluyor tabii ki. Yani Cruyff'u dilersen şeyden de başlayabiliriz.
Tabii. Yani. Şimdi biz hani bu program serisini kurguladığımızda öneriyi de oluştururken öne çıkan, bazen kıyıda kenarda kalmış, yeterince bilinmemiş, bilinip unutulmuş isimlerin farklı spor felsefelerini de dinleyicilerimize hatırlatalım, aktaralım istedik. Cruyff bu anlamda çok doğru bir isim.
Şimdi Cruyff'un iyice böyle şey yaparsak, konuyu minimize edersek, özelliği şudur. Bir insan inanılmaz futbol oynayabilir. Örneğin Maradona. Mesela daha üstün bir yeteneği ben seyretmedim. İnanılmaz futbol oynayabilir ama futbolu bilgisini kelimelere döküp insanlara aktaramayabilir. Çünkü ikisi birbirinden son derece bağımsız.
Ya da bu kadar otoriter olamayabilir.
Yani her şey kendi başına farklı bir konudur. Cruyff'un özelliği hem bu oyunun en güzelini, belki de en estetik örneklerinden bir tanesini sergilemesiyle birlikte aynı zamanda bu oyunun felsefesini de son dereceyi aktarabilen biri. Hatta bu ürettiği felsefeden bir oyun formatı yaratıp onu bir şekilde oyuncularına aktarması ayrı bir profesyonelliği ve oyuncuların onun anlattıklarını dinledikten sonra uygulamaya geçirmedeki zorluklarına rağmen başarısı da son derece önemli.
Hatta sen yine emek emek birçok not çıkardın. Senin de önünde var, benim de önümde var. Bugünün tabiriyle ya da son yılların tabiriyle ciddi aforizmaları da olan bir isim.
Hem de nasıl?
Özdeyişleri ve cizeleri olan bir isim. Senin çıkardığın notlarda var. Ki bir kısmını ben de bir okur olarak bilirdim
mutlaka,
onları geçmişte.
Mutlaka.
Futbol basit bir oyundur. Zor olan futbolu basit oynamaktır diyor.
Gerçekten de öyledir
yani
ama.
Bir kere daha bunu dinleyicilerimizle paylaşalım. Futbol basit bir oyundur. Zor olan futbolu basit oynamaktır.
Gerçekten de öyle.
Hani Sokrates sanki çağlar ötesinden geliyor, böyle bir cümle kuruyor, gidiyor gibi. Böyle bir tarafı da var.
İşte biraz önce söylediğim gibi örneğin 1974 Dünya Kupası'na damgasını vuran, hı hı, ayaksı bir marka.
Sarı portakallar mıydı? Hollanda.
Portakallar, evet, aynen portakallar derler. Hani sarı demezler de portakallar diye geçer. Cruyff sarı fare diye alınır.
Ben o ikisini sizin karıştırdım.
Dolayısıyla şeyden bahsediyorum. Yani 74 Dünya Kupası'nda damgasını vuruyor ve bütün dünyada yılın futbolcusu seçilen, Ajax'ı bir marka haline getiren, devamında Barcelona'da çok büyük işlere imza atan biri, tamamen futbol sahasında ürettikleriyle böyle bir ön plana çıkışı var. Ama bir de kendi başına oyun üzerinde düşündüğü zaman da biraz önce senin söylediğin felsefi cümleleri söyleyebilen de bir karakter var
ve karşımızda. Ve bunu yönetici olarak, hani spor yöneticisi olarak, teknik adam olarak da
elbette
hayata da geçirmiş bir isim.
Elbette. Ve bu mesela diyelim ki felsefede vardır yani, birçok konuyla ilgili birçok görüş öne sürebilirsiniz. Ama bu tartışılabilir. Yani herkes tarafından farklı değerlendirmeler yapılabilir. Şimdi Cruyff'un bir başka özelliği, bir sonuca varıyor. Bir felsefe üzerinden, yani futbol üzerinden bir felsefe geliştiriyor. Bir senteze varıyor ve onun uygulanabilirliğinden bahsediyor. Oyuncularına aktarıyor. Bütün konuştuklarını, oyuncularına aktardıklarını biz bizatihi gözlerimizle görüyoruz ve o bahsettiği şey felsefe olmaktan çıkıp bir gerçek haline, gözle görünür bir gerçek haline geliyor.
Somut sonuçlar almaya başlıyor.
Ve özellikle işte 2020 yılına geldik. Onun felsefesi halen gerçekten dünyada en geçerli sistematiklerinden bir tanesi.
O zaman şimdi sen profesyonel sporcu, futbolcu geçmişinde olduğu için bize bunları biraz daha bizim de anlayacağımız şekilde ferah ferah 30 dakikaya yayarak anlatmanı rica edeceğim. Onun için buradasın zaten. Ama ben yine senin çıkardığın notlardan çok kısa hatırlatma bilgileri vereyim dinleyicilerimize. Sen cümlelerini o gerçekliğin üzerine kur. Sevgili dinleyiciler, 25 Nisan 1947 tarihinde Amsterdam'da dünyaya geliyor Johan Cruyff. Bir anlamda İkinci Dünya Savaşı'nın hemen arkası. Bu Boomer kışağı denilen savaş çocuklarından biri.
Evet.
Henüz 10 yaşında müthiş top tekniği ve hızıyla Ajax altyapı gözlemcilerinin dikkatini çekiyor. Küçük yaşta babasını kaybediyor. Ajax altyapısına girdikten sonra annesini de Ajax tesislerinde çalışmak üzere işe aldırıyor. Bununla da ilgili ciddi belgeseller izlediğimi ben hatırlıyorum. Çok zor günlerde geçiriyorlar anamı.
Yani Cruyff'a neresinden bakarsanız, yani bakın, yani son ciddi hikayeler barındıran bir karakter. Ama mesela Cruyff'la ilgili şunu da söyleyebiliriz. Cruyff mesela Hollanda'ya ait biri değil aslında. Oyunun kendi ruhunla ilgili, yani futbol oyununun kendi ruhuyla ilgili çok ciddi bir şey o. Nasıl söyleyeyim? Çok ciddi bir gerçek. Yani Hollandalı da olsanız, İngiliz de olsanız hiç fark etmiyor. Bu oyunun ruhunu yakalamış bir kişilik. Yani biz burada Cruyff'u konuşurken aslında futboldan ve futbolun nasıl bir oyun olduğundan bahsediyoruz.
Ve hayata da aslında atıflar yapıyoruz.
Mesela kendi geliştirdiği şeyler, futbol taktikleri, teknikleri kendi ülkesinde yeterince var olamazken İspanya'da var oluyor mesela.
Bu orada daha çok öne çıkıyor.
Orada yeşeriyor diyelim. Mesela bakın Aslan'ın bir kişilikten çok bir görüş, bir felsefe, bir hayata geçirilmesi için bir plandan bahsediyoruz. Cruyff aslında futbol oyununun farklı planlayan çok gelişmiş bir beyin diyeyim artık.
Nasıl farklı? Yani
şimdi şöyle.
Hani onun cümlesinden gidelim. Hani basit bir oyundur. Zor olan futbolu basit oynamaktır diyor. Milyonlarca, milyarlarca insan için hala en popüler spor dalı futbol.
Evet.
Bu izleyici olarak böyle yani. Ülkemizde de böyle, dünyada da böyle.
Şimdi bazı kırmızı çizgiler çekmiş. Eğer olabilirse. Çok basit ama. Mesela şöyle bir cümlesi var. Der ki top bizde kalmalı. Bakın ne kadar anlaşılır, sade ve yalın bir cümle bu. Ama topu sizde kalması çok zordur. Ama topu siz sahip olup kendinizde tutmanızı anlamanız son derece basittir. Bunun da yöntemleri var. Devam ediyor. Taktik varyasyon. Paylaşımdan bahsediyor mesela. Topun sizde kalması için. Bir paylaşım içerisinde olmalısınız. Yani saha içerisinde.
Yani Özkan alıp da tek başına 5 dakika bir topa sahip olamaz. Evet, mutlaka şimdi, Ali'ye, Veli'ye, Murat'a atmak
zorunda. Şimdi sen de sıkı bir Beşiktaşlısın biliyorum. Yıllarca futbol izledin. Yani bir kişinin 3-5 kişi arasından çıkması mesela bizde bir kahramanlık gibi gözükebilir.
Yıllarca hep öyle.
Hoş bu, şöyle bir durum da vardır yani. Bu tür futbolcular aslında izlenesi adamlardır.
Seyir zevki yüksektir.
Ama işte bize Cruyff şunu öneriyor. Diyor ki bir takım üçgenler kurabiliriz. Mesela farklı arkadaşlarımızla hiç o zahmetlere girmeden son derece akıllı bir biçimde o yarı sahayı geçebiliriz. Bu da bir şeydir diyor, bir seçenektir ve bu bence böyle olmalıdır diyor. Hı hı. Hakikaten onu yaptığınız zaman da futbol sahasında hem gücünüzü ekonomik kullanıyorsunuz. Bu da son derece önemli bir şeydir, tabii, futbolda. Yani her yere koşan bir adam düşünsene abi.
Mümkün değil.
Yani ama gerektiği yerde koşan ve bölgesi itibariyle yapması gerektiği şeyi yapan kişinin hem daha az yorulduğunu hem topu kendisinde daha fazla tuttuğunu görüyoruz. Son dönemde büyük tartışmalara neden oldu bu. Tamam, bir takım topu sürekli olarak kendinde tutabilir ama yenilebilir. Basın toplantılarında kendisine sorulduğu zaman bu. Tamam, sen bu futbol topunu kendinde tutuyorsun. Hakikaten çok yüksek bir yüzdeyle oynuyorsun ama yeniliyorsun.
Sonuç alamadığın anlar oluyor.
Cevabın nedir dendiği zaman bence yeterince tutamadık diyor. Yani şöyle bir cümlesini göremezsiniz Cruyff'un. İşte bugün iyiydik, şöyleydik, böyleydik falan, böyle bir cümle kurmaz. Bir oyun sistematiği vardır. Ona son derece bir bağlılık var. Eğer bir şey kaybedildiyse topa yeterince sahip olamadığından bahseder. Küçük bir örnekle bitireyim tekrar. Hemen Cruyff'un kendi üzerinde döneriz. Mesela benim elimde 10 tane basketbol topu var. Sizin elinizde de 2 tane var. Ben basketbol potasına o 10 topu şut attığım zaman, sizde de 2 tane vardı ya, daha fazla basket atmam çok büyük bir olasılık.
İstatistik olarak öyle.
Ama onunu da kaçırabilirim. Fakat siz o ikisini birden baskete çevirebilirsiniz. Şimdi bu iki olasılık da olabilir ama 10 tane bende olursa bu olasılığın
%99 yani, 10 top
atan bende olması lazım. Yani bu oyun sistematiğinin aslında temeldeki şeyi, hareket noktası bu.
İşte geldik yine matematik bilimine, istatistik bilimine, değil mi?
Yani dolayısıyla Cruyff tabii ki bunu tek başına planlamadı. Çok geniş bir konu ama kısaca geçeyim. Rinus Michels var ki Ajax'ta futbola başladığı zaman da antrenörü.
Tam da onu soracaktım. Şimdi yani böyle bir kafa, tamam, farklı açılımlar getiriyor olabilir ki getirmiş. İnsan olarak da çok dramatik hayat kesitleri var. Onları da gene süremiz el verdikçe konuşacağız. Belki de bir şansı bu yeteneklerini de öne çıkarabileceği doğru teknik adamlarla çok genç yaşta tanışması da.
Şimdi şöyle bir şey var. Hani bazen konuşulur ya, doğru yer, doğru zamanda doğru yerde olmak diye. Cruyff belki tamamen kendi yetenekleriyle var oldu ama hakikaten doğru zamanda doğru insanlarla karşılaşma gibi de bir şansı vardı. Yani o zekanın, o beynin ya da o kalitenin, estetiğin ortaya çıkmasında bambaşka fikirleri olan, tıpkı kendisi gibi, hatta Cruyff'u da geliştiren bir insandı Michels. Yan yana gelmeleri bir sistematik içerisinde birlikte bir şeyi düşleyerek harekete geçirmeleri son derece ilginçtir. Zaten kariyerini incelediğiniz zaman Ajax sonrasında Barcelona'ya transfer olur ki bugünkü Barcelona'nın oynadığı da tamamen bu bahsettiğimiz
yani o oyun formatıdır. Sistemin gelişmiş hali.
İşte Ajax'tan Barcelona'ya giderken ki o dönem Avrupa'da 3. kez yılın futbolcusu seçilmiştir. Yanındaki isim yine Rinus Michels'ti. Yani Barcelona'da sadece Cruyff gitmedi. İşte bu Ajax ekolünü yaratan kişi de oradaydı. 2 sene zaten birlikte çalıştılar. İlk gittikleri sene bütün dünyayı şoke ettiler. Gittiği andan itibaren Barcelona'yı, 60'lardan beri şampiyon olmayan Barcelona'nın Cruyff'un gelişiyle hemen bir şampiyonluk yaşadığını görüyoruz. Yine Avrupa'da yılın futbolcusu. İşte şimdi anılan Ballon d'Or ödülleri falan var ya, hepsini alıyor zaten. Dolayısıyla yalnız Rinus Michels'in tekrar o İspanya macerasından sonra milli takımda görevlendiriliyor ki dönem inanılmaz bir Hollanda milli takımı var. İşte 74-78 gibi.
Onları da birazdan bize detaylı.
Tekrar oraya döndüğü için Cruyff orada kalmayı tercih ediyor. Yani burada şunu söylemeye çalıştım. Bir sistem var. O sistemi birlikte İspanya'ya ikisi taşıyorlar. Cruyff orada kalmaya devam ediyor. Ama Michels geri dönüyor. Çünkü Hollanda milli takımı onun için çok önemli.
Bütün bunlardan bağımsız, hani bilgili ve ilgili olduğun için soracağım. Hollanda futbolu dünya futbolunda bir ekoldür diyebilir miyiz?
Kesinlikle.
Diyebiliriz.
Kesinlikle ve en azından şunu söyleyebiliriz. Zaman zaman kaybolup zaman zaman parlamalarına rağmen şimdi öyle bir şey bıraktılar ki iz. Yani bu müzikte de öyledir, sanatta da öyledir. Bir sanatçı gelir geçer ya da bir yorumcu, bir şarkıcı iki şarkı yapar ama gerçekten orayı bir sallar.
Dengeleri değiştirir.
Değiştirir. Şimdi 74'teki Hollanda'nın ve 82'deki Brezilya'nın dünyanın gelmiş geçmiş en iyi ekipleri olduğunu ama kupayı kazanamadıklarını söylerler. İşte bu anlamda Hollanda 74'te çok ciddi izler bıraktı. Mesela o Dünya Kupası'nda bir Brezilya maçı vardır ki 2-0 kazandılar. Brezilya'nın o inanılmaz ayaklarının, o estetik isimlerin, ki Rivelino'lar aklınıza kim geliyorsa, o maçı yeniden izleyin.
Pele falan da var mı o dönemde?
Pele yok. O maçı izlerseniz eğer, 70'te en son Pele var çünkü. İzlediğinizde 74'ü. Yani Brezilya'nın bile Hollanda'yı durdurmak için ciddi anlamda ağır fauller yaptığını görürsünüz. Normalde biz Brezilya'ya nasıl alışırız? Tempolu, coşkulu bir oyun, inanılmaz teknik ayaklar, akla hayale gelmeyen frikik golleri veyahut da işte onların sol ayakları çok meşhurdur. Çok keyifli sol ayak golleri görürüz. Ama o Hollanda maçına baktığınız zaman bütün bir Brezilya'nın Neskens'i veya Cruyff'u durdurmak için oynadığını görürsünüz.
Hani Türkçedeki o güzel tabirle gözüne araba farı tutulmuş tavşan gibi kaldı diyorsun.
Ki kalan takım da Brezilya'ydı. Ve 78 var hemen devamında. Cruyff'tan bahseder.
Ama şu 74'ü biraz keyifle bize detaylandır. Ben de ilk izlediğim canlı futbol maçları 1974'tür. Yani burada gene içinde bulunduğumuz, yayın yaptığımız kurumun da hakkını teslim edelim. TRT'nin de ilk yayınladığı büyük organizasyonlardan biridir 74
Dünya Kupası. Final maçını hep birlikte seyrettik ekranlarına.
Evet.
Halit Kıvancı'nın ve Tansu Polatkan'ın değişken anlatımlarıyla.
Küçük çocuklardık.
Hem de nasıl.
Evlerde, bazı evlerde, çok az sayıda evlerde televizyon vardı. Ben mesela o dönemde 74 Dünya Kupası'nda, Haziran ve Temmuz'du sanıyorum, değil mi?
Evet.
Daha dedemlere televizyon alınmamıştı. Bir kahvehanede izlediğimizi, babamlarla, dayılarımla izlediğimizi hatırlıyorum. Tabii çok flu, 10 yaşından da ufağım o dönemde.
Şimdi ben de hemen hemen aynı jenerasyon olduğum için şeyi söyleyebilirim. Evinde televizyon olan şanslı azınlıktandım. Oturdum, seyrettim. Bir şeyler oluyordu. Ve çok keyifliydi ama tabii ki o yaş itibariyle tam manasıyla değerlendirdim.
Nasıl oldu? Yarı finale hangi iki takım çıkmıştı?
Şimdi şöyle bir şey var. Hani Hollanda bir şekilde 74'de geldi. Bulgaristan, Çekoslovak gibi takımları zaten bir şekilde çok rahat geçtiler. Arjantin çıktı karşılarına. Arjantin zaten her zaman olduğu gibi.
Her zaman Arjantin
İşte yani. Bir ekolden bahsettin ya, o Arjantin de sürekli bir ekoldü. Ama onları Circulation Tirayat'ta o dönemin gazeteleri Arjantin'i bir anlamda hani kaba tabirle rezil olduğundan falan bahsetti. Çünkü 4-0'la geçti. Arkasından Brezilya geldi. Artık bir şekilde duracaklar gibi gözüktü. Brezilya'yı gerçekten çok üst seviyede bir oyunda. Ben halen zaman zaman o maçı internet ortamında mutlaka seyrederim. Eski maçları yeniden seyretmek benim için çok keyifli.
74 Dünya Kupası.
Evet. Brezilya-Hollanda maçı. Ve zaten şeyi artık herkes...
Ben de şimdi yayından sonra bir daha izleyeyim.
Bence mutlaka izle ve Brezilyalı oyuncuların oyun içerisindeki psikolojik tavırlarını çok net görebileceksin. Devam edersek o... Ama asıl maç zaten ipin koptuğu yerdir. En son final maçında öyle bir giriş yapıldı ki Dünya Kupası'nda herkes kesinlikle favori Hollanda. Hı hı. Yani Almanya, ki çok önemli oyuncuların olması, ki hepsinin ismini çok,
ki
çok
ev sahibi de, değil
çok
mi?
Rahat hatırlarız. Yani işte Beckenbauer, Hönes, işte Müller,
Breitner yani,
mıydı? Sayısız isim var. İnanılmaz bir takım.
Gerd Müller de vardır muhtemelen.
O var var mi? Olmaz olur mu?
O da bir efsane takımdır yani o dönem.
Son derece ünlüler. Zaten Alman milli takımının son dönemdeki haline bakıyorum ben. Bir de yıllar içerisindeki evrimine bakıyorum. Ki o zaman öyle futbolcular daha gelmedi yani. Çok üst seviyede futbolculardı. Dolayısıyla buna rağmen Hollanda kesin açık ara favori. Bir de şöyle bir durum vardır abi, bilirsin, hani deriz ki biz bu takıma sempati duyuyoruz.
Hı hı.
Yani tamam, yenilebilirler, şu olabilir ama benim gönlümde bu var deriz.
Brezilya mesela dünyada popülaritesi en yüksek.
Bizim her zaman favorilerimizden ya da çok sıcak baktığımız ekiplerden bir tanesi. Ama 74'te bütün bunları kıran bir takım var ortada. O da Hollanda. Futbolcular bir rock yıldızı gibi neredeyse. Çok değişik insanlar, çok farklı oyuncular ve çok...
Neydi? Willy Wender, Kerkhoff.
Wender, Kerkhoff. Evet. Diğeri. Neskens, Kroll, Brad.
Bunlar kardeşti galiba, değil mi?
Aynen. Şimdi bütün bunların hepsi çok iyi tanınıyor ve dediğim gibi tek tek de şimdinin tabiriyle çok karizmatik bulunuyorlar ve çok renkliler. Herkes de bir işte o portakallar deyimi zaten oradan gelir. Bir Hollanda şeyi var. Ama işte futbol sahada oynandığı için maça çıktılar ve henüz Almanya'nın ayağına daha top değmeden 15'ten fazla pas yapıp kendi aralarında, bahsettiğim paylaşım budur. En başta söylediğim futbol anlayışı budur. Cruyff'u düşürdüler ceza alanında.
Final maçını mı söylüyorsun?
Finalde, evet. Ve Neskens gelip penaltı attı. 1-0 öne geçtiler. Devamında Almanya bir penaltı kazandı. Breitner'le eşitliği sağladılar. Senin söylediğin gibi biraz önce hatırlattığım gibi Gerd Müller işi 2-1 ile bitirdi. Ve inanılmaz bir ölümsesizliği. Hollanda elendi ve dünya şampiyonu Almanya oldu. Maç bittikten sonra röportajlar var. Çok ilginçtir. Beckenbauer aynen şunu söyledi. Cruyff en iyi ama kupayı biz ben kazandım. Yalnız dünya bu olayı öyle algılamadı. Galiptir bu yolda mağlup. Geçerliliğini devam ettirdi. Beckenbauer kendi ünlüyle kaldı ama bugün halen Cruyff'un felsefesi halen devam ediyor. Ki 74 Dünya Kupası olduğu zaman da dünyada yılın futbolcusu ve kupanın en iyi oyuncusu seçildi.
Seçiliyor.
Yani karşımızda böyle bir karakter var.
78'de de...
78'e gitmedi. Çünkü temel sebebi şu, 78'de Arjantin biliyorsun karı çıktı. Oradaki yönetimi kendince protesto etti. Ve kendisine ciddi anlamda tehditlerde bulunduğundan falan bahsetti. Ve o olayı şöyle aktardı bütün hayranlarına diyeyim artık. Yani futbolda, hayatta futboldan daha değerli şeyler de vardır. Bunu asla unutmayın. Benim de bir ailem var. Ara sıra böyle şeyler olabiliyor. Demek ki diyerek bir şekilde kenara çekildi ki 78'de de faaldi. Formunun zirvesindeydi. Ama çok da dediği dedik bir tiptir. Yani
tabii mesela öyle bir
kendi doğrusundan asla vazgeçmeyen
olan bir adam,
fazlasıyla öyle bir
köşeli mesela, bir adam.
Yani. Mesela gazeteciler fotoğrafını çektiği zaman yani gidip kolundan tutup neden fotoğrafını çektiğini sorar. İşte o da gazete ama bunun bir karşılığı var deyip parasını isteyen adamdır.
Aksi de bir adam.
Yani çok ilginç biri. Her şeyi dünyadaki hemen hemen her şeye ilgisi olan bir adam.
78'de de yine Hollanda iyi durumdaydı değil mi?
78'de... Tabii ki orada da öyle zaten yine Arjantin'e yenildiler.
Finalde değil mi? Gene finale çıktı.
Tabii tabii.
Yani iki finali arka arkaya tabii kaybeden bir...
Şimdi o yüzden zaten bu kadar...
3-2 mi bitmişti o maç?
Öyle olması lazım evet. 2-1 galiba öyle hatırlıyorum. Şey var... Şeyin Kempes'in yıldızlaştı.
Gol kupa. Kralı olduğu sanıyorum.
Ama işte o kupa da çok şeydir. Nasıl söyleyeyim? Şaibelidir. İşte Peru, Arjantin arasındaki bir sürü bir şey. İşte o dönemin yönetimi falan ama
Latin Amerika'nın
kendisi. Ama işte devamında hemen bir Maradona gibi bir efsanenin gelmesi ki dönemin antrenörü Menotti'dir. O da çok önemli bir futbolcu.
Carlos Menotti miydi?
Aynen. Çok şey bir adamdı yani o da en üst seviyede çalışan, futbola yeni açılımlar getirebilen ama ne yazık ki 78'de Maradona'yı kadroya almayan biriydi. Çok büyük eleştirilere neden oldu. O dedi ki vakti var ve 82'de Maradona'yla devam ettiler. Şimdi Cruyff bütün bu bahsettiğimiz dünya futbolunun en üst seviyesinde, en elit seviyesinde sürekli olarak vardı. Ama hep bir yenilikle. Hep bir yenilikle. Asla şöyle bir şeyi izlemedi oyuncular. Hı hı. Yani Cruyff bugün hakikaten dökülüyor'u göstermedi. Bir iki hareket yaptı ve zaten sahadaki en özel oyuncu olduğunu hissettirdi.
Bir programda seninle gene bu hayatın çok farklı noktasında olan George Best'i de konuşacağız zaten biliyorsun.
George Best evet.
O biraz tutunamayanlardan değil mi?
Şimdi yani? George Best şöyle onunla ilgili şunu söyleyebilirim. Futbol kim ne derse desin, ne kadar sevilirse sevilsin, amatörce yaklaşılsın birçok fikir var. Ama futbol bir endüstri.
Hele hele son 10 yılda 20 yılda.
Aynen. Futbolun endüstri olması için de bazı şeylere ihtiyacı var. İkonlara diyeyim. Son dönemi tabiriyle. Bunu zamanında planlayan her kimse, hangi mekanizmaysa ortaya çıkarttıkları ilk ikon George Best'tir. Yani bir sakızın üzerinde bir fotoğraf, bir başka bir şeyin üzerinde bir fotoğraf. Yani kişiyi ikonlaştırarak o endüstrinin çarkının daha hızlı hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Çünkü fiziksel özellikleriniz önemlidir. Çok da yakışıklıydı. Öyle
evet,
değil mi? Hatırlıyorsun.
Evet,
yani
evet. Sakallarıyla.
İşte, çok yetenekli miydi? Evet. Çok yakışıklı mıydı? Evet. Bakın bütün bu unsurları yan yana getirmeniz çok zordur. Eğer bütün bunlar
çok sıra dışı mıydı? Evet.
Aklınıza ne gelirse öyle bir adam zaten uzun uzun bahsederiz. Bütün bunlar yan yana geldiği zaman evet bu endüstri sizi çok güzel kullanabilir. Ama Cruyff neden böyle bir şey olmadı? Cruyff ciddi bir karakterdi ve kendi söylediklerinin doğru olduğuna inanan bir adamdı. Kendi yaşadığı hayat itibariyle Best'in bunlar çok da umurunda değildi. Hı hı. O yüzden o endüstrinin çarkları arasında gitti. En son bu endüstriye dahil olan isimlerden çok ön plana çıkan David Beckham'dan bahsedebiliriz. Hı. Mesela Amerika'ya transfer olduğu zaman 250 metrelik bir reklam panosu vardı Amerika'da. Şimdi bu sadece
250 metrelik.
Evet,
metre. Gemi boyutunda.
Yani sadece Beckham'ın fotoğrafı var. Olay nedir? İşte Amerika'ya gelmiştir. Halbuki Amerika'ya sürekli olarak futbolun getirilmesi söz konusu. Pele denedi, Cruyff denedi ki Cruyff'un bir Amerika macerası da var.
Tabii. Bizim ama, temsilcilerimiz vardır değil mi?
Var, Yasin Özdenak Özenek var tabii ki, işte o gün altı parmak var.
Augusto Cosmos muydu?
Cosmos, evet. O, oraya gidiş hikayesini bir gün anlatalım, çok keyifli.
Tabii tabii tabii.
Dolayısıyla Amerika bir şekilde futbolu şu anda...
Ki iyi bir kalecidir o da değil mi? İyi bir kaleci.
Çok çok iyi bir kalecidir. Dönemin milli takım kalesini sürekli olarak korur. Tabii. Beşiktaşların kalesini koruyan senin de çok iyi bildiğin Sabri Dino,
evet.
İşte Yasin Özdenak gibi, tabii, iki isim tamamen kaleyi kapatmıştır yani. Diyelim ki Yasin'le mi oynuyorsunuz?
Gökmen Özdenak'la da kardeştirler.
Evet, Yasin mi koruyor kaleyi, öbür tarafta Sabri hazır beklemektedir. Çok sağlam bir dönemdi Türk milli takımının, yani gerçekten kaliteli ilk bir ekip olduğu zaman. İşte dediğim gibi Cruyff daha sonra, yani bütün aklınıza gelebilecek bütün oyuncu olarak da pek de konuşmakta doğru bulmuyorum. Çünkü yani cümle kuramıyorsunuz. Öyle bir oyuncu. Mesela kendine az dönüşü vardır. Cruyff dönüşü derler. Hı hı. Tamamen kendisi doğaçlamıştır o hareketi.
Şimdi bak sarı fare değil mi?
Evet.
Sarı,
evet,
fare. Bu fare genellikle işte çizgi filmlerde, çocuk romanlarında sevimli bir karakter olarak hep insanlara aktarılmıştır. Ama bazı alanlarda da ya fare gibi şu bu diye negatif. Sarı fare de çok olumlu manada takılmış bir şey. Dinleyicilerimiz gözlerinin önüne getirsinler. Hani bir fare patır patır patır gider, birden dönebilir.
Hem de nasıl?
Kendini kaybettirir. İşte Cruyff'un sahada yaptığı bu, bundan dolayı sarı fare.
Şimdi sevgili dinleyiciler, son 3-4 dakikaya giriyoruz. Bilmiyorum, ben gözündeki parlamayı görüyorum Özkan'ın. Muhtemelen siz de o sesindeki coşkuyu binlerce kilometre öteden Türkiye'nin Sesi Radyosu aracılığıyla her neredeyseniz, Türkçenin yaşatıldığı neredeyseniz hissediyorsunuzdur. Gözleri parlayarak inanılmaz bir şevkle, iştiyakla anlatıyor. Gerçekten birçok detaya da vakıf. Ayaklı bir ansiklopedi gibi anlatıyor. Ben tabii ki senin yanında, hani daha amatör kaldığım için biz senin bu birikimlerinden yararlanalım diye seni ağırlıyoruz. Biraz aslında yaşıtlarıma göre ben de bilirim bazı şeyleri diyorum ama senin yanında hakikaten bu konulara ne kadar uzakta kaldığımı görüyorum ve her anlattığından ben de keyifle yeni pencereler açıyorum.
Şöyle bir şey söyleyeyim o zaman son dakikalarda. Şimdi futbol bir aşk. Hı hı. Gerçekten öyle. Yani ve kendi aşkınızı çok çeşitli anlatabilirsiniz. Hı hı. Her yönüyle anlatabilirsiniz. Espri bölümüyle anlatabilirsiniz. Hı hı. Trajedi bölümüyle anlatabilirsiniz. Estetiğiyle anlatabilirsiniz. Tıpkı buna benziyor. Eğer gerçekten bu işe aşıksanız, hı hı, o kadar çok inceliyorsunuz, o kadar çok onun üzerine düşüyorsunuz ki bir başka insan sizi dinlediği zaman ya bu kadar da değil diyor. Ama işte aşık olduğunuz zaman
aslında bu kadar işte yani.
Yani bu böyle ve gerçekten her şeyin çok detaylı olduğu gibi futbolda aslında çok büyük detayları içinde barındıran mükemmel bir oyun. Ama dediğim
İşin
gibi...
İşin endüstri kısmını zaten eleştiriyoruz. Hani o ayrı bir şey.
O başka bir şey. Zaten müzikte de öyledir. Şimdi tabii, müzik endüstrisi...
Edebiyatta da öyle.
İşte bunu en güzel sen anlatırsın abi.
Resimde de öyle. Van Gogh dediğimiz adam aç bir ilaç, parasızlık içinde tek bir tablosunu ite kaka satarak ölen bir
i̇şte
adam.
Elvis Presley de öyledir mesela. Kendi içinde bulunduğu sektör onu bir şekilde yok etmiştir. Hı hı. Yani bir sporcu buna şey yap. Yani
i̇şte bu, Cruyff senin de çok güzel vurguladığın gibi bunlara teslim bilir, olmuş bir adam değil. Yani kendi kurallarını bir şekilde diri tutabilmiş bir adam. Son iki dakika şeyi de vurgulamak istiyorum. Bir hem uyarı babında da bunu dinleyicilerimizle de paylaşayım. Bir de ciddi manada tütün bağımlısı.
Şimdi dediğim gibi dedik bir adam olduğu için mesela doktorları ona çok uyarılarda bulundu. Tabii. Ama bir şekilde dinlemedi. En sonunda bıraktı ve şey vardır böyle küçük horoz şekeri gibi bir şey verdiler ona. Hı hı. Ve onu bırakmak zorunda kaldı çünkü dediler ki öleceksin ya.
Ve öldü de zaten. Yani baktığın zaman
toparlayamadı
hani 1947-2016 hani bugünün şartlarında 69 yaş. Ömrünü spora vermiş bir isim için ölünecek bir yaş değil tabii, ayrı ama.
Şimdi internet ortamında mutlaka Cruyff'u bilmeyenler şunları izlesinler. Ben en azından onu önereyim. Kendi maçlarından ziyade veteran maçları var. Bir takım, hı hı, eski oyuncuların yan yana gelip sadece bir anı niteliğinde, hı hı, işte UNICEF yararına mesela yaptıkları maçlar var. O yaşta mesela Dennis Bergkamp'taki bir başka Hollanda efsanesi Van Basten'le kendi aralarındaki uyumu gördüğüm zaman İnanın var ya, yani böyle bir şey olamaz. Bir oyun bu kadar güzel kotarılamaz. O bahsettikleri ağızlarından çıkan bütün cümleleri orada nasıl uyguladıklarını hem de o yaşta görüp gerçekten de uygulayabilirsiniz. En azından bunlara bakılabilir.
Yani yaptığı spordan inanılmaz haz alan, öğreten bir tarafı da olan bir isimdi.
Çok zor bir şeydi.
Cruyff, evet. 30 dakika boyunca konuşmaya çalıştık sevgili Özkan. Çok değerli katkılarda bulundun. Hep söylüyoruz. Kocaman ömürleri, 70 yıllık ömürleri 30 dakikaya, 40 dakikaya, 50 dakikaya sığdırmak gibi bir iddiamız yok. Biz bir takım başlıkları öne çıkaralım, bir takım pencereler açalım. Dinleyicilerimiz oradan, o pencerelerden gördüklerini arttırsınlar. Çabamız, amacımız bu. Bugün de dünya futbolunda felsefesiyle hala yaşayan Johan Cruyff'u andık Spor Daima'da. Sevgili dinleyiciler, Spor Daima'dan bu haftalık da bu kadar. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada sevgili Ayhan Taşçı, sağımda programımızın konuğu Özkan Pekesen ve Spor Daima programının hazırlayan ve sunanı prodüktör ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Görüşmek üzere.
Spor Daima. Spor Daima.